Ayrım 26.
Daha küçük Alman devletlerinin çoğu Avusturya'ya yakınlık duyuyordu. Tabii Prusyalı eski muhafazakarlar da. Prusya bir Alman gücü olmaktan pek öteye gidemezken, Avusturya'nın bir Avrupa gücü oluşu tartışılmaz görünüyordu. Viyana'nın daha ağır basan gücü belirgin olarak Olmuetz'de 1850'de yapılan anlaşma sırasında ortaya çıktı. Bu anlaşma, Prusya'nın ordusunu terhis etmesi ve birleşme konusundaki kendi planlarından vazgeçmesiyle Almanya konusunda tarafların avantaj kazanması için yaptıkları manevralara geçici olarak son vermişti. 4. Frederick William'a göre diplomasi alanında gurur kırıcı bir duruma düşmek, 1848 devriminden hemen sonra çıkacak rizikolu bir savaşa tercih edilebilirdi. Avusturya'nın talepleri karşısında geri çekilmiş olmaktan üzüntü duyan Bismarck gibi Prusyalı milliyetçiler bile Almanya'daki egemenlik mücadelesi tam olarak sonuçlanıncaya kadar yapılacak pek başka bir şey olmadığını hissediyorlardı. Frederick William'ın Olmuetz'de boyun eğişinde oldukça önemli bir sebep de Almanya meselesinde Rus çarının Avusturya'yı desteklediğini bilmesiydi. Aslında tüm 1812-1871 dönemi boyunca Berlin doğudaki devi kışkırtmaya özen göstermişti. İdeoloji ve hanedanlık konusuyla bağlantılı bir takım sebepler bu aşırı boyun eğişi haklı çıkarmaya yardımcı olabilirdi. Ama Prusya'nın sürüp giden aşağılık duygusunu tam olarak gizleyemiyordu. Rusya'nın 1814'te Polonya Kongre Krallığı'nın büyük bir bölümünü ele geçirmesi Prusya'nın bu aşağılık duygusunu yalnızca arttırmıştı. St. Petersburg'un Prusya'da liberalleşmeden yana herhangi bir atılımı onaylamadığını belli etmesi, Çar 1. Nikolas'ın Almanya Birliği'nin hele böyle bir şey 1848'de denendiği gibi radikal bir Frankfurt Meclisi'ni Prusya Kralına imparatorluk tacını sunması biçiminde olursa, ütopik bir saçmalık olduğu yolunda herkesçe bilinen düşüncesi ve Rusya'nın Olmuetz'de önce Avusturya'yı desteklemesi hep bu ezici dış gücün birer belirtisiydi. O halde Kırım Savaşı'nın 1854'te patlak vermesi sırasında Avusturya'nın ve öbür batılı güçlerin saygısını kaybetmekten kaygı duysa bile Rusya ile savaşa gitmenin sonuçlarından korkan Prusya hükümetinin tarafsız kalmak için çırpınması pek de şaşırtıcı değildi. İçinde bulunduğu koşullar dikkate alınırsa Prusya'nın takındığı tutum mantıklıydı. Ama İngilizler ve Avusturyalılar Berlin'in kararsız politikasından hoşlanmadıkları için bir miktar yol alınıncaya kadar Prusyalı diplomatların Paris Kongresi'nde 1856, öbür delegelerin arasına katılmasına izin verilmedi. Bu bir simge olarak görülürse Prusya demek ki hala önemsiz bir katılımcı olarak görülüyordu. Prusya bu kadar ısrarcı bir biçimde olmamakla birlikte başka alanlarda da yabancı güçler tarafından kısıtlanıyordu. En az kaygı verici olan Prusya ordusunun 1848'de Schleswig-Holstein'a girişi karşısında Palmerston'un yönelttiği suçlamalardı. Çok daha rahatsız edici olan ise Fransa'nın 1830'da sonra 1840 ve son olarak da 1860'lı yıllarda Renanya için oluşturduğu tehditti. Tüm bu gerginlik dönemleri daha önceden Viyana ile yapılan kavgalar ve St. Petersburg'dan ara sıra yükselen homurtularla zaten kendisini hissettirmiş olan bir noktayı doğruluyordu. Prusya 19. yüzyılın ilk yarısında büyük güçlerin en ufağı idi. Coğrafyası kendisi için bir sakınca oluşturuyor, güçlü komşularının yanında sönük kalıyor, iç sorunları ve daha derinlerde yatan Almanya meselesi yüzünden dikkati dağılıyor ve uluslararası konularda daha önemli bir rol oynamaktan aciz kalıyordu. Prusya'nın çeşitli alanlardaki kuvvetli yanları düşünülürse, söylenenler belki de fazlaca insafsız bir değerlendirme gibi görünebilir. Kilise bölge okullarından üniversitelere kadar Prusya eğitim sisteminin üzerine yoktu. Yönetim sistemi oldukça yeterliydi. Prusya ordusu ve muazzam genelkurmay teşkilatı taktik ve strateji konusunda özellikle de demir yolları ve tüfekli asker bileşiminin askeri açıdan taşıdığı anlamı temel alan reformları incelemede erken davranmışlardı. Ancak işin püf noktası şuydu ki liberaller ve muhafazakarlar arasındaki iç politik bunalım atlatılmadan ülke 4. Frederick William'ın gösterdiği kararsızlıklar yerine kararlı olan liderlere kavuşmadan ve Prusya'da bir sanayi tabanı geliştirilmeden bu potansiyelden yararlanmak mümkün değildi. Bu yüzden Hohenzollern devleti ikinci sınıfa yakın konumunun üzerine ancak 1860'tan sonra çıkabilmiştir. Şu da var ki hayattaki pek çok şey gibi stratejik zayıflıkta nispi bir şeydir ve güneydeki Habsburg İmparatorluğu'yla karşılaştırıldığında Prusya'nın sorunları belki de o kadar yıldırıcı değildi. 1648-1815 döneminde imparatorluk yükseliş ve sözünü geçirme aşamalarını yaşamış ama bu genişleme Viyana'nın bir büyük güç rolünün gerçeklerini yerine getirmeye çabalarken karşılaştığı zorlukları ortadan kaldırmamıştı. Aksine 1815'te varılan anlaşma bu zorlukları en azından daha uzun vadede arttırmıştı. Söz gelimi Avusturyalıların Napolyon'la çok sık savaşmaları ve kazanan tarafta yer almaları, 1814-1815 görüşmeleri sırasında yapılan genel sınır değişikliklerinde tazminat istemelerine yol açtı. Gerçi Habsburglar akıllılık edip Güney Hollanda ve Güneybatı Almanya, Forlande ile Polonya'nın kimi bölümlerinden çekilmeye razı olmuşlardı ama bu İtalya içinde sağladıkları geniş çaplı yayılma ve yeni kurulan Alman Federasyonu içindeki öncü rollerinin ortaya konması sayesinde dengelenmiş oldu. Genel Avrupa teorisi özellikle de bu teorinin İngiliz yorumcuları kadar Metternich'in kendisi tarafından da tercih edilen biçimleri düşünülürse, Avusturya'nın gücünün böylece yeniden kurulması elverişli bir durumdu. Güney İtalya Ovası'ndan Galicia'ya Avrupa üzerinde yayılıp giden Habsburg İmparatorluğu, Batı Avrupa'daki ve İtalya'daki Fransız emellerini denetim altında tutarak, Büyük Almanya milliyetçilerine ve Prusyalı yayılmacılara karşı Almanya'daki statükoyu koruyarak ve Rusların Balkanlara girişi önünde bir set oluşturarak dengenin merkezi dayanak noktası görevini yapacaktı. Şu da vardı ki, bu görevlerinin her birinde söz konusu koşullara uygun olarak bir ya da daha çok sayıda büyük güçten destek görüyordu. Ama sırf 1815 anlaşmasının olduğu gibi korunmasında en büyük çıkar sahibi gibi göründüğü için bile olsa, Habsburg İmparatorluğu bu beş taraflı karmaşık kilitlenmenin geçerli kalabilmesi için hayati önem taşıyordu. Oysa Fransa, Prusya ve Rusya er ya da geç bir takım değişiklikler isterken, 1820'lerden sonra Metternich'e arka çıkmayı gerektiren stratejik ve ideolojik sebeplerin gittikçe azaldığını gören İngilizler de, bu durumun bir sonucu olarak Avusturya'nın mevcut düzeni tüm yönleriyle koruma çabalarına yardımcı olmaya daha az istekli göründüler. Kimi tarihçilerin düşüncesine göre aslında Avrupa'da 1815'ten sonra 10 yıllar boyu süren genel barışın başlıca sebebi Habsburg İmparatorluğu'nun konumu ve yaptığı işlerdi. Bu yüzden de imparatorluk 1860'lı yıllarda İtalya ve Almanya'daki statükoyu koruyabilmek için öbür güçlerden askeri destek sağlayamayınca bu iki harekat alanından uzaklaştırıldı. 1900'den sonra da kendisinin ayakta kalabilmesi kuşkulu bir hal alınca Avrupa'daki dengenin kaderi açısından anlam taşıyan büyük bir taht savaşı kaçınılmaz olmuştur. Avrupa'daki muhafazakar güçler Fransızların yeniden güç kazanmalarına ya da genel olarak devrime karşı statükoyu korumak için birlik içinde oldukları sürece Habsburgların bu zayıflığı ortaya çıkmamıştı. Metternich, Kutsal İttifak'ın ideolojik dayanışmasına yaslanarak çoğu kez Rusya ve Prusya'nın desteğini sağlayabiliyor, bu da ona her türlü liberal harekete karşı yapılacak müdahaleleri rahatça düzenleme imkanı veriyordu. 1821'deki Napoli ayaklanmasını bastırmak üzere Avusturyalı askerler göndermek ya da Fransızların Barbon rejimini desteklemek üzere İspanya'da yaptıkları askeri eyleme izin vermek veya gerici nitelikli Karlsbad kararlarının 1819 Alman Federasyonu üyelerine zorla kabul ettirilmesini ayarlamak gibi. Buna çok benzer bir biçimde Habsburg İmparatorluğu'nun St. Petersburg ve Berlin'le olan ilişkileri Polonya milliyetçiliğinin bastırılması konusundaki ortak çıkarlarından da yarar görmüştür. Bu Rus yönetimi için Yunanistan ya da Boğazlara ilişkin olarak ara sıra çıkan anlaşmazlıklardan çok daha hayati bir konuydu. Galicia'daki Polonya ayaklanmasının ortaklaşa bastırılması ve Avusturya'nın Krakow serbest kentini 1846'da Rusya ve Prusya'nın görüş birliğiyle kendisine katması, monarşiler arası bu tür dayanışmanın yararlarını ortaya koymuştur. Ancak daha uzun vadede düşünülürse Metternich'in bu stratejisi esastan hatalıydı. Radikal bir toplumsal devrim 19. yüzyıl Avrupa'sında oldukça kolay bir biçimde engellenebiliyordu. Ne zaman böyle bir devrim olsa, 1830, 1848, 1871 komünü, korkuya kapılan orta sınıflar yasa ve düzen tarafına geçivermişlerdi. Ama Fransız devrimi ve yüzyılın başlarındaki çeşitli özgürlük savaşlarıyla hız kazanan, ulusların kendi geleceklerini kendilerinin belirlemesiyle ilgili yaygın düşünce ve hareketler sonsuza kadar bastırılamazdı. Metternich'in bağımsızlık hareketlerini ezme çabaları, Habsburg İmparatorluğunu sürekli olarak yıpratmıştır. Her türlü ulusal bağımsızlık kıpırtılarına inatla karşı çıkan Avusturya, eski müttefiki İngiltere'nin sempatisini kısa sürede kaybetti. İtalya'da tekrar tekrar askeri kuvvete başvurması, tüm sınıflar arasında Habsburg gardiyanlara karşı bir tepkinin doğmasına sebep olmuş. Bu da birkaç on yıl sonra hırslı Fransız hükümdarı 3. Napolyon'a, Cavour'a Avusturyalıları Kuzey İtalya'dan kovarken yardım etme imkanını sağlayarak yarar getirmiştir. Aynı şekilde Habsburg İmparatorluğu'nun ekonomik sebeplerle Zollverein'a katılma konusundaki isteksizliği ve Büyük Almanya'ya katılmanın yapısal coğrafi olarak imkansızlığı, çok sayıda Alman milliyetçisini düş kırıklığına uğratmış ve bu kimseler kendilerine liderlik yapması için Prusya'ya yönelmişlerdi. Viyana'nın devrimleri bastırma çabalarını genellikle destekleyen Çar rejimi bile ulusal sorunlarla kimi zaman Avusturya'dan daha kolay uğraşabiliyordu. Metternich'in tüm bu karşı görüşlerine rağmen 1. Alexander'ın İngilizlerin işbirliği ile 1820'lerin sonlarında Yunan bağımsızlığını destekleme politikası bunun bir işaretidir. Gerçek şuydu ki Habsburg İmparatorluğu ulusal bilinçlenmenin giderek arttığı bir dönemde büsbütün çağ dışı kalmıştı. Aşağıda işaret edildiği gibi öbür büyük güçlerin her birinde yurttaşların çoğunluğu ortak bir dili ve dini paylaşmaktaydılar. Fransızların en az %90'ı Fransızca konuşuyor ve aynı oranda yurttaş hiç olmazsa ismen Katolik Kilisesi'ne bağlı bulunuyordu. 10 Prusyalı'dan 8'den fazlası Almandı. Geri kalanların çoğu ise Polonyalıydı. Almanların %70'i Protestandı. Çar'ın 70 milyonluk uyruğu arasında önemli azınlıklar vardı. 5 milyon Polonyalı, 3,5 milyon Finli, Estonyalı, Letonyalı ve Litvanyalı ve 3 milyon çeşitli Kafkas halkları. Ama geriye kalan 50 milyon gene de hem Rus hem Ortodokstu. Britanya adalarında oturanların %90'ı ise İngilizce konuşuyordu ve %70 oranında Protestandı. Bu tür ülkeleri birlik içinde tutmak pek bir çaba gerektirmiyordu. Nitelikleri gereği kentliydiler. Buna karşı Avusturya İmparatoru öyle bir etkin karmaşayı yönetiyordu ki, bu konu ne zaman aklına gelse herhalde yakınıp durmuştur. Kendisi ve 8 milyon uyruğu Almandı. Ama bu sayının iki katı kadar şu ya da bu kökenli Slav, Çekler, Slovaklar, Polonyalılar, Rutenyalılar, Slovenyalılar, Hırvatlar ve Sırplar. 5 milyon Macar, 5 milyon İtalyan ve 2 milyon Romanyalı vardı. Tüm bunlar nasıl bir ulus oluşturmaktaydılar? Bu soruya verilecek cevap, ulus diye bir şey oluşturmadıklarıdır. Bu etnik çeşitlilik tek başına en önemli kurumlardan biri, belki de bunların en önemlisi sayılan Habsburg ordusuna da yansıyordu. 1865'te yani Almanya'da egemen olmak için Prusya ile girişilen kesin sonuç getirecek çatışmadan önce, orduya 128.286 Alman, 96.300 Çek ve Slovak, 52.700 İtalyan, 22.700 Slovenyalı, 20.700 Romen, 19.000 Sırp, 50.100 Rutenyalı, 37.700 Polonyalı, 32.500 Macar, 27.600 Hırvat ve 5.100 kadar başka uluslardan asker kayıtlıydı. Bu durum orduyu Raja yönetimindeki İngiliz-Hintli alayları kadar renkli ve çeşitli kılıyordu. Ama çok daha homojen olan Fransa ve Prusya ordularına göre pek çok sakınca da yaratıyordu. Askeri açıdan zayıflık oluşturabilecek bu durum, kısmen imparatorluk içinde vergi toplamanın güçlüğü, en çok da ticaret ve sanayi tabanının zayıflığı yüzünden yeterli paranın sağlanamamasıyla ağırlaşıyordu. Bugün tarihçiler 1760-1914 döneminde Habsburg İmparatorluğu'nun ekonomik yükselişinden söz etmektedirler. Ama işin aslı şudur ki, 19. yüzyılın ilk yarısı içinde sanayileşme yalnızca Bohemya, Alpler yöresi ve Viyana çevresi gibi bir takım batı bölgeleriyle sınırlı kalmış, İmparatorluğun daha büyük bölümüne ise buralara kıyasla dokunulmamıştır. O halde Avusturya'nın kendisi ilerlemiş ama kişi başına sanayileşme oranı, demir ve çelik üretimi, buhar gücü kapasitesi ve benzeri açılardan imparatorluğun bütünü İngiltere, Fransa ve Prusya'nın gerisinde kalmıştır. Dahası Fransa ile yapılan savaşların giderleri imparatorluğu mali yönden tüketti, ağır bir devlet borcu ve değer kaybetmiş bir yığın kağıt paranın yükü altında bıraktı. Bu da hükümeti askeri harcamaları neredeyse en alt düzeye indirmeye zorladı. Orduya ayrılan miktar toplam gelirlerin 1817'de %50'si iken 1830'da yalnızca %23'üne eşitti. 1848-1849, 1854-1855, 1859-1860 ve 1864'te olduğu gibi bunalım yaşanan zamanlarda olağan dışı askeri harcamalara yetki veriliyordu. Ancak bunlar hiçbir zaman orduyu tam gücüne kavuşturmaya yeterli olmuyor ve bunalımın atlatıldığı görülür görülmez de aynı hızla kesintiye uğruyordu. Söz gelimi askeri bütçe 1860'da 179 milyon florindi. 1863'te 118 milyona düştü. 1864'te Danimarka ile olan çatışma sırasında 155 milyona yükseldi. 1865'te tekrar ağır bir kesintiye uğrayarak 96 milyona indirildi. Bu Prusya ile olan savaştan ancak bir yıl önce yapılmıştı. Bu toplamların hiçbiri Fransa'nın, İngiltere ve Rusya'nın ya da kısa bir süre sonra Prusya'nın askeri bütçelerine ayak uydurabilecek gibi değildi. Ve Avusturya'nın askeri yöneticileri 19. yüzyıl ortalarında geçerli olan ölçülerle dahi ahlakça bozulmuş ve yetersiz olduklarından ayrılan paralar bile çok uygun bir biçimde harcanmıyordu. Özetle Habsburg İmparatorluğu'nun silahlı gücü hiçbir şekilde yapmak zorunda kalabileceği savaşlara göre değildi. Tüm bunlar imparatorluğun çöküşünü olduğundan önce göstermek için söylenmiş şeyler değildir. Pek çok tarihçinin işaret ettiği gibi Habsburg İmparatorluğu'nun dayanma gücü olağanüstüydü. Reformasyondan, Türklerden ve Fransız devriminden sonra ayakta kalmayı başarmasının ardından 1848-1849 olaylarını, 1866 yenilgisini ve son aşamalarına kadar Birinci Dünya Savaşı'nın zorluklarını da atlatmaya yeterli olduğunu ortaya koymuştur. Zayıflıkları ortadaydı ama kuvvetli olduğu noktalar da vardı. Krallığa yalnızca etnik Alman uyruklular değil, Alman olmayan ülkelerdeki pek çok aristokrat ve asker aileler de bağlıydı. İmparatorluğun söz gelişi Polonya'daki yönetim biçimi Rusya ya da Prusya yönetimlerine göre oldukça yumuşaktı. Üstelik imparatorluğun çok çeşitli yerel rekabetleri içinde taşıyan karmaşık çok uluslu niteliği ordunun dikkatli bir biçimde kullanılmasında görüldüğü gibi merkeze bir ölçüde divide et impera, böl ve yönet, çevirenin notu, imkanını da veriyordu. Macar alayları çoğunlukla İtalya ve Avusturya'ya, İtalyan alayları Macaristan'a, Macar süvarilerinin yarısı ülke dışına ve benzeri yerleştiriliyordu. Son olarak da büyük güçlerin hiçbirinin Habsburglarla savaş halinde oldukları zamanlarda bile bu imparatorluğun yerine neyi koyacaklarını bilememelerinden doğan olumsuz nitelikte bir avantaja da sahipti. Çar 1. Nikolas Avusturyalıların Balkanlardaki iddialarına içerliyor olabilirdi. Ama 1848 tarihli Macar devrimini bastırmak üzere bir ordu verme isteğini de göstermişti. Fransa Habsburgları İtalya'dan kovmak için entrikalar çevirebilirdi ama 3. Napolyon Viyana'nın ileride Prusya ya da Rusya karşısında işe yarar bir müttefik olabileceğini de biliyordu. Ve Avusturya etkisini Almanya'dan tümüyle silmeye kararlı olmasına rağmen Bismarck da Habsburg İmparatorluğunu 1866'da teslim olur olmaz sürdürmeye çabalamıştı. Bu durum var oldukça imparatorluk ayakta kalacaktı, zarar vermediği sürece. Napolyon Savaşı sırasında uğradığı kayıplara rağmen Fransa'nın 1815'i izleyen yarım yüzyıl içindeki durumu, pek çok bakımdan Prusya'nın ya da Habsburg İmparatorluğu'nun durumundan önemli ölçüde daha iyiydi. Ulusal geliri çok daha yüksekti ve daha rahatça sermaye bulabiliyordu. Nüfusu Prusya'nınkine göre çok daha fazla, Habsburg İmparatorluğu'nun nüfusuna göre de daha homojendi. Büyük bir orduyu daha kolayca besleyebiliyor, oldukça büyük donanmasının giderlerini de karşılayabiliyordu. Bununla birlikte Fransa burada bir orta güç olarak ele alınmaktadır. Çünkü stratejik, diplomatik ve ekonomik koşullar bir araya geldiklerinde Fransa'nın kaynaklarını toplayıp belirli herhangi bir alanda kesin bir öncülük kazanmasını engelliyordu. 1814-1815 yıllarının güç politikaları düzeyindeki en önemli gerçeği şuydu ki, öbür büyük devletlerin hepsi de Fransa'nın Avrupa üzerinde hegemonya kurma girişimlerini engellemeye kararlı olduklarını ortaya koymuşlardı. Londra, Viyana, Berlin ve St. Petersburg Napolyon'u son girişiminde yenmek amacıyla başka konulardaki Saksonya gibi kavgalarını, yatıştırma isteklerini göstermekle kalmıyor, savaştan sonra Fransa'nın geleneksel yayılma yollarını tıkamak üzere bir sistem kurmaya da kararlı görünüyorlardı. Böylece Prusya, Renanya bölgesi için koruyuculuk görevi yaparken Avusturya, Kuzey İtalya'daki durumunu güçlendirdi. İngilizler de İberik Yarımadası üzerindeki etkilerini genişlettiler. Tüm bunların ardında ise 1815 anlaşmasını savunmak için Avrupa üzerinde harekete hazır büyük bir Rus ordusu bulunuyordu. Sonuç olarak her kesimden gelen Fransızların toparlanma politikası konusundaki ısrarları ne kadar büyük olursa olsun, çarpıcı bir iyileşme sağlanamayacağı açıktı. Elde edilebileceklerin en iyisi bir yandan Fransa'nın Avrupa Anlaşması'nda eşit bir ortak olarak tanınması, öbür yandan da Fransa'nın komşu ülkelerdeki politik etkisinin mevcut güçlerinin yanı sıra eski haline getirilmesiydi. Ama Fransızlar söz gelimi İberik Yarımadası üzerinde İngilizlerle denklik sağladıkları ve Levant'ta tekrar önemli bir rol oynamaya başladıkları zaman bile kendilerine karşı yeni bir ortaklık kurulmasını kışkırtmamak için hep dikkatli olmak zorunda kalmışlardı. 1820'li ve 1830'lu yıllarda açıkça görüldüğü gibi Fransa tarafından aşağı ülkelere doğru yapılacak herhangi bir hareket, İngilizlerle Prusyalıların içgüdüsel olarak oluşturdukları ve karşısında savaşılamayacak kadar güçlü olan bir ittifaka yol açıyordu. Paris'in elindeki öbür koz, büyük güçlerden biriyle yakın ilişki kurmak ve sonra da bunu Fransa'nın amaçlarını güvenceye almak için kullanmaktı. Öbür devletler arasında gözle görünmeden var olan rekabet ve Fransa ile yapılacak bir ittifakın getireceği oldukça büyük yararlar, para, asker, silah. Düşünülünce bu akla yakın bir varsayımdı. Oysa üç bakımdan kusurluydu. Birincisi, öbür güç Fransa'yı Fransa'nın kendisini kullanabileceğinden daha fazla kullanabilirdi. Metternich'in 1830'lu yılların ortalarında Fransa'dan gelen yakınlaşma girişimlerini sırf Londra ile Paris'in arasını açmak için kabul etmesi gibi. İkincisi, bu 10 yıllar içinde Fransa'da meydana gelen rejim değişiklikleri ideolojinin çok büyük rol oynadığı bir dönemde diplomatik ilişkileri de kaçınılmaz bir biçimde etkilemişti. Söz gelimi Prusya ile kurulacak bir ittifak için uzun bir süredir beslenen umutlar Fransa'daki 1830 devrimi yüzünden kırılıp gitmişti. Son olarak aşılması mümkün olmayan bir sorunda öbür güçlerden bazılarının kimi zamanlar Fransa ile işbirliğine girmeyi istedikleri halde bu dönemde hiçbirinin statükoda bir değişiklik arzu etmemeleriydi. Yani Fransa'ya diplomatik düzeyde dostluk öneriyor ama toprak kazancı vaadinde bulunmuyorlardı. Kırım Savaşı bitinceye kadar 1815 sınırlarının yeniden düzenlenmesi konusunda Fransa dışında yaygın bir düşünce yoktu. Fransa, Avrupa'nın öbür ülkeleri karşısında gücünün doruğunda olan bir 14. Louis ya da gücünün doruğunda bir Napolyon'un yönetimi altında olduğu kadar kuvvetli olsa, bu engeller daha az korkunç görünebilirdi.